Goethe'nin şiirlerinden anlaşıldığına göre bu büyük Alman ozanı da gönlünü genç bir kıza kaptırmıştı. Abu Talip, Raymalı Ağa'nın öyküsünü Kazankap'ın anlatışına dayanarak yazarken çocukları büyüyünce bu öyküyü okusunlar istemişti. Böyle yapmasının nedeni çocuklarının yaşanmış bir olaydan kendilerine göre pay çıkaracaklarına, bundan zevk alacaklarına inanmasıydı. Bazı durumlarda bir kişinin yaşantısı, bir kişinin çektikleri başkaları için öyle büyük bir ders olur ki, onun zamanında yaşayanlar, hatta ondan sonra gelenler bundan çok şeyler öğrenirler. İşte şimdi Akmoynak durağı şefi karşısında oturmuş, hem kendinden geçercesine tambur çalıyor hem de sesiyle müziğe katılıyordu. Demiryolu hattında belirli bir bölgenin sorumluluğunu taşıyan bu adamın zavallı Raymalı Ağa'nın öyküsüyle ne ilgisi olabilirdi? Niçin kendini onun yerine koyup acı çekiyor, sanki aynı acıyı kendi yaşamış gibi ahvahlar içinde sızlanıyordu? Yedigey onu dinledikçe gerçek müziğin, güzel şarkı söylemenin ne demek olduğunu anlıyordu. Ona şimdi öl ve yeniden doğ deseler o anda buna hemen razı olurdu. Ah, insanın içinde böyle bir ateş yanması, ruhunun bu ateşin ışığıyla aydınlanması ne güzel bir şeydi. O zaman her şeyi en açık, en kaygısız biçimde düşünmek kolaylaşırdı. Yedigey hava almak için arada bir dışarı çıkmış da olsa, ev sahipleri böyle durumlar için her evde bulunan temiz çarşaf, yorganla altına rahat bir yatak sermiş de olsalar, Yedigey o gece yeni yerinde hemen uyuyamadı. Yatağı pencere dibine serilmişti. O yüzden rüzgarın uğultusunu, karların hışır hışır sürüklenişini, trenlerin iki yöne gidiş gelişlerini gözlerini kırpmadan dinledi durdu. Bir an önce sabah olmasını, azgın karanarı dize getirdikten sonra Boranlı'nın yolunu tutmayı bekliyordu. Orada iki evin çocukları, aralarında bir ayrım gözetmeden sevdiği, yaşamı kendileri için elinden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştığı çocuklar gözlüyorlardı yolunu. Nasıl edip de yatıştırmalı, yola getirmeliydi kuduruk karanarı. Karşısındaki insan olsa gene neyse. Ama develerin en huysuzu, en azgını, yanına yanaşmaya korkup vurmayı düşündükleri bir hayvandı bu. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu nasıl anlatırdın kafasız yaratığa? Doğanın kendi düzenine uyarak bağlarını koparıp buralara kadar geldiği, ayrıca iriliği ve zaptolunmaz gücüyle engel tanımadığı için karşısına çıkacak herkese ezip geçmeye hazırdı. İşte böyle bir hayvanı dize getirmek gerekiyordu. Onu bir yolunu bulup ahıra kapattıktan sonra bütün kış zincire vurmaktan başka çare yoktu. Çünkü bu gidişle Kospan değilse bir başkası vurmaya kalkar, böyle bir duruma karşı da bir şey yapamazdı. Yedigey bunları düşüne düşüne uykuya dalarken Erlepes'in tambur çalıp şarkı söylemesini bir kez daha anımsadı. Onunla böyle bir akşam geçirdiği için nedenli sevinse azdı. Tamburun tellerinden çıkan acıklı müzik aracılığı ile bir zamanlar kendinden küçük bir kadını sevme talihsizliğine eren Raymalı Ağa'nın dünyasıyla iç içe yaşamışlardı. Yedigey kendi durumuyla Raymalı Ağa arasında herhangi bir ortak yan görmemekle birlikte yeniden dinlediği bu öyküde kendi dertleriyle uzaktan bir çağrışım, kendi acılarına benzerlik buldu. 100 yıl kadar önce yaşamış bu koca ozanın çektikleri sarı özek bozkırında ömür tüketen Boranlı Yedigey'in ruhunda yeni baştan yankılanmıştı. Ruhunu saran bilinmezlikler, belirsizlikler içinde yatakta bir o yana bir bu yana kıvranırken, derin derin göğüs geçirirken büyük bir keder duyuyordu. Boranlı'ya dönüşte ne yapacak, nasıl davranacaktı? Zaripa'ya, Ukubala'ya ne diyecekti? Bir çıkış yolu bulamaz, çelişkiler içinde bocalarken uykuya daldı ve uyur uyumaz kendini Aral Gölü'nde buldu. Gölün maviliğinden, rüzgarın esintisinden başı dönüyordu. Çocukluğundaki gibi sevinerek gölün engin sularına atıldı, kendini köpük saçan dalgaların tepesinde kanat çırpan bir martı yerine koyarak coştu, dalgalarla birlikte salındı. Erlepes'in tamburunun hüzünlü tınlamaları, alçak sesle söylediği Raymalı Ağa'nın acıklı şarkısı, kulaklarında durmadan çınladı, yakaladıktan sonra göle salıverdiği altın mekre balığını yeniden gördü. Altın mekre diri ve ağır bir balıktı. Onu suya doğru götürürken gövdesinin sertliğini, kıvraklığını, bir an önce suya atılmak için çırpınışını ellerinde hissetti. Yedigey karşıdan gelen dalgalara, sırt sırta kabaran büyük su kütlesine doğru yürüdü. Rüzgarın hırçın esintisini aldırmaksızın güldü. Ellerini açtı. Altın mekre parmaklarının arasından kaydı. Gölün koyu maviliğinde cıvıl cıvıl bir renk parıltısı saçarak suyun içine ağır ağır düştü. Bu sırada kulaklarında aynı müzik çınlıyordu. Birilerinin ağladığını, talihsiz başına yandığını açıkça işitti. O gece bozkırda buz gibi bir rüzgar kol geziyordu. Gündüzki ayaz daha bir şiddetlenmişti. Boranlı Karanar'ın sürüden ayırdığı, kendi koruması altında tutmak için oradan uzaklaştırdığı dört gözdesi alçak bir tepenin dibindeki koyakta kuytuya çekilmişlerdi. Rüzgarın estiği yönden üstlerini kar kapatmıştı, soğuktan korumak amacıyla küme olmuşlardı. Zavallılar birbirlerini ısıtmak için boyun boyuna sokulmaya çalışırlarken azgın Karanar onlara rahat vermiyordu. Birilerinden mi kıskanıyordu dişilerini? Arada bir sis bulutları arasına dalıp çıkan aydan mı sakınıyordu? Dört devenin çevresinde dönerken, oradan oraya atılırken, öfkeyle bağırıp çağırırken, buz tutmuş karları ayaklarının altında çatır çatır tepelerken, bu çift hörgüçlü, uzun boyunlu, patlak gözlü, ağızdan köpük saçan kara canavarın hiç huzuru yoktu. Ne bitmez tükenmez gücü, ne doymak bilmez tutkusu varmış. Şimdi bile aşk işleriyle uğraşmaktan geri değildi. Dişileri hiç rahat bırakmıyor, birbirine, bir ötekine sataşıyor, hayvancağızları butlarından, inciklerinden ısırarak birbirlerinden ayırmaya çalışıyordu. Ama bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Dişi develer, gündüzleyin aşk oyunlarına istekle katılmışlar, şimdi ise yorulmuşlardı. Karanar, sataştıkça onlar da öfkeyle bağırıyorlar, onların saldırılarına karşı koyuyorlar, teslim olmuyorlardı. O anda bütün istedikleri rahat etmekti. Şafak sökerken Karanar da yatıştı, tedirginliği azaldı. Arada bir uykusu arasında bağırır gibi homurtular çıkarıyor, sağa sola ürkütücü gözlerle bakıyor, dişilerinin yanında dikiliyordu. Boranlı Karanar'ın sakinleşmesi üzerine dört dişi deve karların üstüne yan yana yattılar, boyunlarını uzatıp başlarını yere koydular, kestirmeye başladılar. Düşlerine yavruları girdi uyur uyumaz. Bir süre sonra onları zorla kaçıran, kendisi de bilmem nereden kaçıp gelmiş kara canavardan birer yavruları daha olacaktı. Develer uyuklarken sıcak yaz günlerini, kokulu pelin otlarını, yavrularının yumuşak dudakları ile memelerine dokunuşlarını gördüler. Memelerine süt doldukça derinden derine bir sızı hissederlerdi. Dişi develer böyle düş gördüğü sırada Boranlı Karanar tepelerinde dikiliyor, onları görünmez tehlikelerden korumaya çalışıyor, rüzgar vurdukça boynundaki saçaklar savruluyordu. Yüksek rüzgarların çevrelediği, sarıp sarmaladığı dünya dönüyor dönüyordu. Yaşlı dünya güneşin çevresinde, kendi çevresinde dönerken öyle bir saat geldi ki sarı özek bozkırında sabah oldu, dişilerinin başında dikilen Boranlı Karanar, develere binmiş iki kişinin karşıdan çıkıverdiğini gördü. Bunlar Boranlı Yedige ile Kospan'dı. Kospan'ın elinde bir tüfek vardı. Boranlı Karanar kudurdu, titremeye, bağırmaya, ağzından köpük saçmaya başladı. Bu insanlar hangi cesaretle onun sınırını geçmeye kalkarlar, sürüsüne yaklaşırlar, kızıştığı sırada ne akla işlerine burunlarını sokarlardı. Bağırırken yeri göğü inletiyor, uzun boynunun üstündeki başını iki yana oynatıyor, masallardaki ejderler gibi korkunç ağzını açarak dişlerini gösteriyor, bu dişleri çatır çatır birbirine vuruyordu. Azgın hayvan bağırdıkça ağzından çıkan sıcak buğular ayazda kırığı olup yelesine sıvanıyordu. Karanar deve nasıl öfkelenmiş olmalı ki dört ayağını birden yana açarak işemeye başladı. Rüzgara karşı savurduğu sidikler esintinin şiddetiyle dağıldı. Havaya keskin bir koku yayıldı. Ayazda hemen donan damlalardan birkaçı gelip Yedige'nin yüzüne çarptı. Yedige yere atladı, kürkünü sıyırıp karların üstüne bıraktı. Sırtında yalnız ceketi, bacaklarında ise pamukla beslenmiş pantolonu kalınca heybeden kırbacını çıkardı, sopaya sarılı sırımını açmaya başladı. Kospan tüfeği azgın canavara doğrultmuştu. Yedige'yi aman dikkat et dedi, kötü bir şey yapmaya kalkarsa hemen mıhlarım. Sakın ha öyle bir şey yapayım deme, ben onunla baş ederim. Sen kendini korumaya bak, eğer sana saldıracak olursa tüfeğini o zaman kullanırsın. Peki, senin dediğin olsun. Kospan devesinden inmeden beklemeye başladı. Yedige ise kırbacını şaklatarak uzun sırımını havada kıvır kıvır döndürerek kudurgan hayvanın üzerine yürüdü. Sahibinin üstüne geldiğini gören Karanar iyice çileden çıktı, ağzından salyalar, tükürükler saça saça bağırdı, çekinmeden yaklaşan adama doğru koştu. Bu sırada dişi develer de koyağın dibinden kalkmışlar, tedirginlik içinde dört bir yana dağılmışlardı. Kar yığınlarını taşıttığı sırada yaptığı gibi kırbacını havada döndürerek şaklatan Yedige bir yandan da bağırıyor, devesine kendini tanıtmaya çalışıyordu. Hey, hey Karanar, aptallığı bırak. Tanımadın mı beni? Sesimi tanımadın mı? Benim ben, kör müsün? Sahibini nasıl tanımazsın? Dur orada, gelme üstüme. Devenin kılını bile kıpırdatmaması üzerine Yedige'ye irkildi. Karanar'ın saçaklı başının iki yanındaki patlak gözlerini, çift hörgücünde hoplata hoplata bütün cüssesiyle üzerine gelişini görünce büyük bir ürküntüye kapıldı. Kırbacını kullanmaktan başka çıkar yol kalmamıştı. Kalpağını sımsıkı başına geçirdi. Kalın sığır gönünden kesilmiş, katranlanmış, 7 metre uzunluğundaki kırbacı azgın deveye doğru savurdu. Buna karşı Boranlı Karanar da bağırıyor, Yedige'ye saldırıyor, dişleriyle bir yerinden yakalayıp ya da göğsüyle yere devirip tepelemeye çalışıyordu. Ama Yedige'yi bırakır mı onu yanına? Elinde kırbaç var gücüyle savuruyor, sağa sola kaçıyor, deve üzerine geldikçe geri çekiliyor, o geri çekildikçe saldırıyordu. Bir yandan da azgın hayvanın kendisini tanıması için haykırıyor, ürkütücü sesler çıkarıyordu. Her ikisi de kendi bildikleri gibi dövüşüyorlardı. Her ikisi de kendi yönlerinden haklıydılar. Yedigey bu azgın hayvanın mutluluk arayışındaki zaptolunmaz, gem vurulmaz coşku karşısında bir an sarsıldı. Fakat onu bu mutluluktan yoksun kılacaktı. Başka çıkar yol yoktu. Onunla dövüşürken en çok kırbacın ucuyla hayvanın gözünü çıkarmaktan korkuyordu. Bunun dışındaki yaralamalar geçerdi. İnsanın direnci en sonunda hayvanın inadını kırdı. Yedigey kırbacını aralıksız savurarak, aralıksız haykırarak, aralıksız saldırarak deveye yaklaşmayı, üzerine atılmayı, dudaklarından yakalamayı, önceden hazır ettiği dudaksalığı Karanar'ın üst dudağına geçirmeyi becerdi. Bu sırada az kalsın devenin dudağını yırtıyordu. Hayvan dudağına geçirilen dudaksalığın dayanılmaz acısından bağırdı, inledi, korkudan acıdan gözleri belerdi. Yedigey kocaman kocaman açılmış, donuklaşmış, kırpışmayan gözlerde aynaya bakar gibi kendi görüntüsünü gördü ve ürkerek bir an geri sıçradı. Dövüşürlerken karların üstündeki düzgün kar örtüsü nasıl bozulup karışmışsa, hayvansı vahşi bir anlatım da onun yüzünü öylesine çirkinleştirip tanınmaz bir hale getirmişti. Yedigey, Karanar devenin göz bebeklerinde kendini bir an öyle görünce, suçsuz hayvana bunca eziyet etmektense oradan çekip gitmeyi düşündü. Fakat Boranlı'da onları bekleyenler bulunduğunu, Karanar'ı almadan geriye dönemeyeceğini, onu orada bıraksa ak moynaklı tanıdıklarının hayvanı vuracaklarını düşünerek kendini zorladı ve bu niyetinden vazgeçti. Dudağından sımsıkı yakaladığı deveye tüm hıncıyla birkaç kez daha haykırdı, onu korkutup sindirdi, yere ıhtırmayı başardı. Şimdi sıra semerlemeye geliyordu. Direnmeyi elden bırakmayan, bağıran, homurdanan, köpüklü ağzından çıkardığı sıcak buğuyu sahibinin yüzüne püskürten azgın deve, Yedigey'in karşısında daha fazla dayanamadı, yenilgiyi kabul etti. Yedigey o zaman arkadaşına seslendi. Kosman, çabuk havutu buraya getir. Ondan sonra da dişi develeri tepenin arkasına sür gitsinler. Gözleri onları gördükçe rahat durmaz. Beriki bindiği devenin arkasına bağlı havutu getirdi. Kendisi de develeri sürmeye gitti. O gidip gelinceye dek bütün işler bitmiş, azgın Karanar'ın sırtına semer vurulmuştu. Kosman, kürkünü getirince Yedige'yi giyindi, eğerleyip yularına taktığı Karanar'ın üstüne kuruldu. Azgın hayvanın öfkesi geçmek bilmiyordu. Yedigey onu sürdükçe o dönüp dişi develerin yanına gitmek, bu arada başını yana çevirerek sahibinin bacağını dişleriyle kapmak istiyordu. Fakat Yedigey en azından onun kadar kurnazdı. Hayvanın homurdanmalarına, çığlıklarına, ardı arkası kesilmeyen öfkeli ulumalarına aldırmaksızın onu karlı örtülü kırlarda sürdü sürdü. Bir yandan da konuşmalarıyla devesini yatıştırmaya çalışıyordu. Yeter artık, kes sesini. Eğer geri döneceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Bırakmam seni. Aptal kafa, sana kötülük ettiğimi sanıyorsun değil mi? Böyle olmasam şimdi beynini dağıtmışlardı. Dua et bana. Öyle bir kudurdun, öyle bir kudurdun ki en akılsız hayvan bile yapmaz senin yaptığını. Sürüde onca dişi deve dururken buralarda ne işin vardı? Yetmedi mi onlar sana? Hele bir eve varalım, bak sana ne yapacağım. Seni zincire vurup ahıra kapatayım da gör. Sen bunu bana yaparsın ha? Yedigey bu tehditleri daha çok kendi davranışını kendi gözünde haklı çıkarmak için savuruyordu. Karanar'ın oradan ak moynaklı tanıdıklarının dişi develerinin yanından zorla götürülmesi bu hayvana yapılmış bir haksızlıktı. Eğer uysal bir hayvan olsa böyle davranır mıydı? Bak işte onu sırtında ta buralara getiren dişi devesini Kospan'a bırakmış, o da ilk fırsatta deveyi Boranlı'ya getireceği konusunda söz vermişti. Ne güzel değil mi? Azıp kuduracağı yerde Karanar'da hiçbir sorun çıkarmasa kötü mü olurdu? ama onun işi gücü başkasının başını derde sokmaktı. Bir süre sonra Karanar deve hem semer vurulduğu hem de sahibinin egemenliği altına girdiği için iyice dinginleşti. Artık eskisi gibi bağırmaz olmuştu. Bu arada yürüyüşü de düzgünleşip hızlanmıştı. Çok geçmeden her zamanki gibi koşmaya, çabuk çabuk gidip gelen bacaklarıyla sarı özek bozkırının genişliğini ölçmeye başladı. Boranlı Yedigey de öfkesini üzerinden atmıştı. Boranlı Karanar'ın gergin hörgüçleri arasında rahatça yerleştikten sonra kürkünün önünü iyice kapattı, kalpağını başına sıkıca geçirdi, böylece rüzgardan korunmuş oldu. Şimdi geriye bir an önce Boranlı'ya varmak kalıyordu. Oysa köye kadar epeyce bir uzaklık vardı önünde. Havanın durumuna gelince biraz rüzgarlı, biraz bulutluydu hava. Akşama dek tipi fırtına beklenemezdi. Fakat geceliğin ne çıkacağı da bilinmezdi. Yedigey'in keyfine diyecek yoktu. En başta azgın Karanar'ı yakalayıp dizgine vurduğuna seviniyordu. Kospa'nın evinde Erlepes'in tamburunu, şarkılarını dinlemek de ayrı bir zevk olmuştu. Yedigey bu düşünceler içinde yeniden kendi yaşamının sorunlarına döndü. Nasıl bir çözüm bulacaktı şimdi? Hem kimseye bir zarar getirmeksizin, hem de acısını içinde daha fazla saklamaksızın, Zaripa'ya onu sevdiğini açıkça nasıl söyleyecekti? Eğer iki oğlu babalarının soyadıyla ileride büyük güçlüklerle karşılaşacaklarsa, eğer Zaripa uygun görürse, kendi soyadını bu çocuklara seve seve verirdi. Soyadı, davulla Ermek'in bir işine yarayacaksa bundan ancak mutluluk duyardı. Bu çocukların hiçbir engelle, hiçbir güçlükle tökezlemelerini istemiyordu. Böyle bir amaç için onlardan soyadını esirger miydi? Yatışan Boranlı Karanar'ın sırtında giderken Boranlı Yedigey işte bunları düşünüyordu. Gün sona ermek üzereydi. Azgın Karanar sahibine karşı nedenli huysuzluk yaparsa yapsın, nedenli öfkelenip hırçınlaşırsa hırçınlaşsın, bu onun yorulmak bilmez bir deve oluşunu değiştirmiyordu. Çok geçmeden Boranlı durağının koyakları, her zaman gelip geçtikleri yerleri, karla örtülü tepecikleri gözüktü. İlerideki yüksekçe tepenin ardında demir yolu dönemecinde küçük Boranlı köyü vardı. İşte bacalarından duman tüten evler de göründü. Sevdiği insanlar ne yapıyorlardı bu evlerde? Yedigey sanki bir yıldır onlardan ayrıymış gibi merak ediyordu. En çok da çocukları özlemişti. Boranlı'nın evlerini gören Karanar adımlarını daha da sıklaştırdı. Hızlı yürümekten dolayı iyice kızışmış, terin suyun içine batmıştı, ağzından kürem kürem buharlar çıkıyordu. Yedigey köyü uzaktan görüp kendi evine varıncaya değin iki yük katarı durağa yaklaşarak yeniden ayrıldılar. Biri doğuya gitti, biri batıya. Boranlı Yedigey deveyi hemen ahıra kapamak için evinin arkasında avluda durdu. Elini çabuk tutup bir ucu yerde çakılı kalın zinciri aldı. Bununla devenin ön ayaklarını köstekledi. Sonra da havutunu çıkarmadan öylece bıraktı. Terinin biraz kurumasını istiyordu. Bütün bunları yaparken biraz acele ettiği bir gerçekti. Tam işini bitirip ahırdan çıkmıştı ki büyük kuzu Saule ile karşılaştı. Kürkünün içinde zorlukla kımıldayarak eğildi, çocuğu kucakladı, öptü. Kızı kalın giyimli değildi. Onun için üşüyeceksin dedi, hemen eve gir, ben şimdi geliyorum. Küçük kız babasına sokuldu, onun kendisini okşamasını istiyordu. Baba, Davulli Ermek gittiler. Nereye gittiler? Buradan ayrıldılar. Anneleriyle birlikte trene binip gittiler. Gittiler mi? Ne zaman gittiler? Yedigey kızının ne söylediğini anlamamış gibiydi. Bu sabah bindiler trene baba. Ya demek öyle. Peki sen eve koş. Ben sonra gelirim. Hadi koş koş. Kızı köşeye dönünce Yedigey ahırın kapısını kapamayı dahi unutarak dışarı çıktı. Üstündeki kürkünü çıkarmadan Zaripa'nın evine yürüdü. Yürürken bir yandan da kızının yanılabileceğini düşünüyordu. Böyle bir şey olamazdı. Hayır, olamazdı. Fakat derme çatma barakanın giriş merdivenlerine varınca basamaklarda birçok ayak izi gördü. Dış kapıyı mandalından tutup sertçe çekti, eşikten içeri daldı. İçerisi bomboştu. Çoktandır soba yakılmadığı için soğuktu. İşe yaramayan bir sürü ıvır zıvır ortaya atılmış duruyordu. Ne Zaripa vardı, ne çocuklar. Olanları anlamakta güçlük çeken Yedigey şaşkın şaşkın bakınırken üzüntü içinde ''Nasıl olur? Gitmişler mi? Nasıl giderler?'' diye söyleniyordu. Oysa kısa bir süre önce buradan birilerinin gittiği apaçık ortadaydı. Yedigey gelip soğuk sobanın yanında dikildi. Şimdi ne yapacak, acısını nasıl bastıracak, bu olaydan duyduğu üzüntüyü, sevdiği insanları yitirmenin ezikliğini nasıl yenecekti? Yaşamında o güne dek hissetmediği bir fenalık onu ta derinden sarstı. Pencerenin önünde Ermek'in almayı unuttuğu fal taşları duruyordu. Zavallı çocuk bunlarla çoktan ölmüş bulunan babasının ne zaman döneceği üzerine fal açar, bunlarla umutlarını, sevgilerini anlatırdı. Yedigey'i taşları aldı, avucunun içinde sıktı. İşte onlardan geriye kalan şeylerin hepsi buydu. Gidenlerin acısına daha fazla dayanamadığı için ateşten yanan yüzünü soğuk duvara dayadı, sesini kimselere duyurmamaya çalışarak durdurulması güç bir ağıtla hüngür hüngür ağlamaya başladı. O ağladıkça taşlar tek tek avucundan yere düşüyordu. Yedigey taşları avucunda tutmaya çalışıyor fakat bütün bedeni sarsıldığı için elinden kayan taşlar döşemeye düşerek sesler çıkarıyor, boşalmış odanın dört bir yanına dağılıyordu. Sonra duvara arkasını döndü, aşağı doğru kayarak yere çömeldi, sırtında kürkü, başında kalpağı, duvara yaslanmış bir halde sarsıla sarsıla ağlamasını sürdürdü. Bir ara Zarifa'nın verdiği atkıyı cebinden çıkardı, bununla gözyaşlarını sildi. Terk edilmiş barakada tek başına hıçkıra hıçkıra ağlarken bir yandan da olanları anlamaya çalışıyordu. Anlaşılan Zarifa, Boranlı'dan uzaklaşmak için onun gitmesini beklemişti. Ya onun yokluğunda ayrılmanın daha kolay olacağını düşünmüştü ya da onun kendisini bırakmamasından korkmuştu. Doğru, Yedigey ne olursa olsun bırakmazdı onları. Sonu nereye varırsa varsın onların buradan gitmelerine göz yummazdı. Ama Yedigey böyle bir yolculuğa çıkmasa onların gidişini nasıl engelleyeceğini gözünün önüne getiremiyordu. Şimdi ortada bir gerçek vardı. Sevdiği bu insanlar gitmişlerdi, yoklardı artık. Çocukların ayrılığına nasıl dayanacaktı? Burada olsa bırakır mıydı, gitmelerini ister miydi? Zarife yapmıştı bunu, onun yokluğundan yararlanıp gitmeye karar vermişti. Böylece kendi gidişini kolaylaştırmıştı ama onları seven bir adamın evlerini bomboş bulunca nasıl üzüleceğini düşünmemişti. Peki durakta trenin durmasını sağlayan kim olabilirdi? Kazankap yapmasın bu işi, başka kim olacaktı? Stalin'in ölümünde Yedigey'in yaptığı gibi imdat kolunu çekmiş olamazdı. Ancak önceden durak şefiyle anlaşıp geçen yolcu trenlerinden birinin durdurulmasını istemişti. Böyle bir adamdı işte Kazankap. Ukubala'nın da parmağı vardı bu işte. Kadınla iki çocuğunun buradan çekip gitmelerine dört gözle bekliyor olduğu herhalde. Durun hele, ben size gösteririm. Böyle düşünen Yedigey'in içine öç alma ateşi yakıyordu. Kinden, öfkeden gözleri karardı, beyni zonklamaya başladı. Bütün gücünü toplayıp şu tanrının belası Boranlı denen yeri yakıp yıksa, yerle bir etse ne iyi olurdu. Sonra Karanar'ın sırtına biner, sarı özek bozkırlarına sürer, orada yalnızlık içinde açlıktan, soğuktan geberir giderdi. Karşılaştığı bu durum dolayısıyla dünyası başına yıkılmış bir halde bomboş evde otururken Yedigey bunları düşünüyordu. Geriye anlamadığı bir şey kalmıştı. Zarifa neden gitmişti, nereye gitmişti? Sonra evine geldi, Ukubala sesini çıkarmadan kürkünü, kalpağını aldı, keçe çizmelerini köşeye koydu. Yedigey'in taş kesilmiş, sarı yüzünden ne düşündüğü, ne yapmayı tasarladığı belli olmuyordu. Bakışları donuklaşmıştı, çevresini seçemiyor gibiydi. Gözleri onun içinden neler geçtiğini anlatmıyor, onun kendine ele vermemek için harcadığı insanüstü çabayı başarıyla gizliyordu. Ukubala kocasının yolunu gözlerken semaveri birkaç kez yakmıştı. Şimdi bile sıcak su kaynıyordu, içi sönmeye yüz tutmuş köz doluydu. Çay sıcak, bir bardak vereyim dedi. Yedigey karısının verdiği çayı alırken sessizce yüzüne baktı, sonra kaynar çayı içmeye başladı. İçtiği şeyin ağzını yaktığının farkında bile değildi. İkisi de konuşmaya önce karşısındakinin başlamasını bekliyordu. En sonunda Ukubala, Zarifa çocukları alıp gitti diye sözü açtı. Yedigey içtiği çay bardağından başını kaldırmaksızın kısaca, biliyorum dedi. Sonra gene başını kaldırmadan nereye gitti diye sordu. Gittiği yeri bize söylemedi. İkisi birden sustular. Demli çayın ağzını yakmasını aldırmayan Yedigey'in aklında o anda tek şey vardı. Nasıl edip de kendini koyvermese, çocuklarının önünde çözülmese, onlara rezil olmasaydı. Çayını bitirince yeniden dışarı çıkmak için giyinmeye başladı. Keçe çizmelerini ayaklarına geçirdi, kalpağını giydi, kürkünü aldı. Nereye gidiyorsun diye sordu karısı. Hayvanlara bakacağım. Kısa kış gündüzü sona ermişti. Hava gözle görülmez bir biçimde ama hızla kararıyordu. Bu arada iyi bir ayaz çıkmış, şiddetini artıran rüzgar yerden kaptığı karları savurmaya başlamıştı. Ahıra doğru yönelen Yedigey'in suratından düşen bin parça olurdu. Öfkeli adam ahıra girince zincirini koparmaya çalışan deveye hınç dolu bir bakışla baktı. Sonra da sesinin var gücüyle haykırdı. "Ne bağırıyorsun be hayvan? Daha aklını başına toplamadın mı? Şimdi ben sana gösteririm. Bu sefer konuşmamız kısa sürecek. Artık gözünün bir şey gördüğü yok. Seni alçak seni." Karanar'ın böğrüne öfkeli bir yumruk vurdu, ağır bir küfür savurdu, sırtındaki havutu çıkarıp bir köşeye attı, biraz önce ayağını kösteklediği zinciri çözdü. Sonra yularından tuttu, öbür eline sırma sapına sarılı kırbacı aldı, yularından çekerken durmadan bağıran, bıktırıcı biçimde inleyen hayvanı kırlara doğru aldı götürdü. Yedigey devesini yedeğinde götürürken birkaç kez dönüp geriye baktı, bağırmasını, inlemesini kesmesi için yularını çekti, kamçısıyla gözünü korkuttu, fakat bunların bir yararı olmadığını görerek yere tükürdü, hayvana aldırış etmemeye çalıştı. Böylece gittikçe kararan, gölgeleri silikleşen havada, rüzgarın esintisine karşı derin karları tepeleye tepeleye, devenin homurtularına sabırla katlanarak suratı bir karış asık yürüdü, yürüdü. Yürürken derin derin soluyor fakat hızını azaltmıyordu. Başı önünde, suratı asık yürüyüşü bir hayli sürdü. Duraktan epeyce uzaklaştıktan sonra bir tepenin arkasında Karanar'ı durdurdu, onun hesabını hemen oracıkta görmek için hazırlığa başladı. Kürkünü karların üstüne attı, hayvanın yularını ceketinin üstünden beline bağladı. Böylece hem devenin boşanıp kaçmasını önlemiş, hem de iki elinin birden serbest kalmasını sağlamış oluyordu. Bu da bitince iki eliyle birden kırbacının sapından tuttu, bütün hıncını ondan çıkarırcasına deveyi kırbaçlamaya girişti. Kırbaç üstüne kırbaç şaklatıyor, vurdukça ağzından hırıltılar çıkıyor, en yakası açılmadık küfürleri, lanetleri yağdırıyor, her vuruşta öfkesi daha bir artıyordu. "Al sana al, alçak hayvan, bütün bunlar senin yüzünden. Olanların tek suçlusu sensin. Şimdi seni istediğin yere gitmen için salacağım ama önce sakat bırakmalıyım. Al işte al." "Gözü doymaz yaratık. Bunlar daha yetmez sana. Az bile gelir. Canının istediği yerde dolaşırsın değil mi? Sen olmasan çocuklarını alıp gitmezdi. Bütün suç sende. Benim ne durumlara düşeceğim umurunda mı? Şimdi ben onsuz ne edeceğim? O olmadan nasıl yaşayacağım? Benim durumum sana vız gelirse seninki de bana vız gelir. Al bakalım köpek al." Kırbaç rastgele şurasına burasına indikçe Karanar korkudan, acıdan bağırıyor, kıvranıyor, kendini oradan oraya atıyordu. Bir ara geriye doğru öylesine hızlı yekindi ki sahibini de arkasından sürüklemeye başladı. Karanar olanca gücüyle kaçarken, sahibini de bir kütük gibi peşinde sürüklerken hem ondan kurtulmaya çalışıyor hem de onu zorla getirdikleri yere gitmek istiyordu. Karlar içinde debelenen Yedigey güçlükle soluk alıyor, sesini duyurmaya çalışıyordu. "Dur, dur diyorum sana. Nereye gidiyorsun?" Kalpağı başından uçtu. İçinde yuvarlandığı karlar buz gibi, ateş gibi başına, yüzüne, boynuna çarptı. Karnına, koynuna doldu. Kırbaç ellerine dolandığı için ne deveyi durdurmak için bir şey yapabiliyor, ne de belindeki yuları çözebiliyordu. Karanar deve, ürküntü içinde, aklı başından gitmiş bir halde, kurtuluşu kaçmakta görerek koşuyor, koşuyordu. Eğer Yedigey bir fırsatını bulup yuların bağlı bulunduğu kemerini çözmese, kim bilir bunun sonu neye varırdı. En azından kar birikintileri arasında sürüklenirken havasızlıktan boğulabilirdi. Kemeri çözer çözmez yulara sarıldı, var gücüyle asıldı, azgın deve onu birkaç adım daha sürükledikten sonra durdu. Karların yüzüne çarpmasından kıpkırmızı kesilen, zorlukla soluk alan, ayakta sendeleyen Yedigey bağırmaya başladı. "Ah seni namussuz! Bunu bana yaparsın ha, defol git de seni bir daha gözüm görmesin, yıkıl karşımdan, cehenneme kadar yolun var, hadi git buradan, İnşallah vururlarda geberdiğini görürüm. Biliyorum, kuduz köpekler gibi gebertecekler seni, leşin bozkırın ortasına serilir, bütün bunlar senin yüzünden oldu, bir daha buralara geleyim deme." Karanar önde, o arkada koşarken Yedigey'i açmayı başardığı kırbacıyla habire vuruyordu. Karanar'ın yönü ak moynaktı. Yedigey ise onu kovalıyor muydu yoksa durdurmaya mı çalışıyordu belli değildi. Arkadan yetişip yetişip kırbacı yapıştırıyor, bağırıyor, sövüyor, lanetler yağdırıyordu. En sonunda cezanın bitimi ve ayrılık saati geldi. Yedigey arkadan bağırıyordu durmadan. "Hadi koş, gittiğin yerde gebertecekler seni, leşinin serildiğini göreceğim. Açgözlü canavar. Orada beynini dağıtacaklar. Karanar, karanlığın gitgide arttığı bozkırın ortasında, rüzgarın önünde savrulan karların içinde kayboldu gitti. Ancak arada bir uzaktan boru sesine benzeyen keskin homurtuları geliyordu. Yedigey bu kuduruk hayvanın Akmoynak'a ulaşmak için bütün gece koşacağını düşündü. Durmaksızın, yorulmaksızın koşardı akılsız yaratık. Tüh sana diye tükürdükten sonra geriye döndü, kendi gövdesinin karlarda açtığı geniş izde yürümeye başladı. Kalpaksızdı, kürksüzdü, yüzünün ellerinin derisi alev alev yanıyordu. Karanlıkta kamçısını sürükleye sürükleye yürürken birden büyük bir yalnızlık kaslarında gevşeme, güçsüzlük hissetti. Karlara dizlerinin üstüne düştü, üç büklüm olup eğildi. Başını ellerinin arasına aldı, kırların ortasında boğuk sesiyle hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sarı özek bozkırında tek başına karlara diz çökmüş olarak ağlarken kar taneciklerinin gökten hışır hışır düşüşünü, rüzgarın ıslık çalarak esişini, önüne kattığı karları döndüre döndüre savuruşunu işitiyordu. Havaya sürtünerek belli belirsiz hışırtılar çıkartan her kar tanesi, milyonlarca kar tanesi ona bu ayrılığın yüküne katlanamayacağını, sevdiği kadın olmadan, her babanın sevemeyeceği denli bağlandığı o çocuklar olmadan yaşamanın bir değeri kalmadığını söylüyor gibiydi. Yedigey orada karların üstünü örtmesini, oracıkta ölmeyi çok istedi. Tanrı yok, yok işte yok. Varsa bile biz kullarının nasıl yaşadığını aldırmıyor. O böyle yaptıktan sonra başkalarından ne beklenir? Hayır, hayır, yok Tanrı. Yüreğini zehir gibi dağlayan yalnızlık içinde böyle haykırırken daha önce bu sözlerin ağzından hiç çıkmadığını düşündü. Yelizerov'la konuşurlarken belki bir bilim adamı olarak Tanrı'nın olamayacağını söyler ama kendisi inancından dönmezdi. Oysa şimdi Tanrı'nın olmadığına kendiliğinden inanıyor, bunu bağıra bağıra söylüyordu. Yüksek rüzgarların çepeçevre kuşattığı dünya dönüyor, dönüyordu. O saatte bembeyaz bir çölün ortasında, karların içinde diz çökmüş acılı bir adamı da birlikte çevirerek hem güneşin hem de kendi ekseninin çevresinde durmadan dönüyordu. Aradan iki gün daha geçti. Durağan deposundan rayların onarımı için malzeme aldıkları bir sırada Kazankap, Yedigey'i durdurdu. Bir demet traversi tezkerenin üstüne koyarak önemli bir şey değilmiş gibi sordu. Ne o Yedike, neden böyle içine kapandın, benden kaçıyormuş gibi bir tavrım var. Bir türlü seninle konuşmaya fırsat bulamıyorum. Yedike'ye sertçe döndü, Kazankap'ın yüzüne kötü kötü baktı. Konuşmaya başlarsak seni olduğun yerde boğarım, bunu çok iyi biliyorsun. Eline fırsat geçse beni de belki bir başkasını da boğacağından kuşkum yok. Ama niçin bu denli öfkelendiğini anlamıyorum. Yedigey son iki gündür onu ezen, tüm huzurunu kaçıran şeyi dosdoğru söyledi. Zaripa'nın gitmesine siz ön ayak oldunuz değil mi? Kazankap'ın yüzü pancar gibi kızardı. Ya öfkelendiği ya da utandığı için böyle kızarmıştı. Bak bana, ne diyeceğim. Kafanda böyle şeyler taşıdığına göre yalnız bizim hakkımızda değil, Zaripa hakkında da kötü düşünüyorsun. Bu kadın senin gibi akılsızlık etmediği için oturup kalkıp dua et. Bu işin sonunun neye varacağını düşündün mü hiç? Yok. Ama o hepsinin hesabını yaptı ve vakit yitirmeden gitmeye karar verdi. Gitme konusunda benden yardım isteyince seve seve yaptım bu işi. Çocuklarını alıp giderken de ne ben nereye gittiğini sorduğum ne de o söyledi. İleride onlara ne olacağını kimse bilmesin daha iyi. Anlıyorsun değil mi? Kadıncağız ayrılırken ne kendinin ne de senin karının onurunu düşürücü tek söz söylemedi. Birbirlerinden insanca ayrıldılar. Seni kaçınılmaz bir beladan kurtardıkları için ayaklarına kapansan yeri vardır. Ukubala gibi bir kadını 40 yıl arasan bir daha bulamazsın. Onun yerinde bir başkası olsa senin başına öyle bir çorap örerdi ki kaçacak delik arar, senin karanardan daha kötü bir duruma düşerdin. Susmaktan başka Kazankap'a ne yanıt verebilirdi ki? Adamın her sözü doğru, her söylediği haklıydı. Ama Yedigey onun gene de bir şeyleri anlamadığına inanıyordu. O yüzden iyice kabalığı ele aldı. Peki, bugüne dek akıllı bir adamsın diye sözünden hiç çıkmadım. Çünkü 23 yıldır şurada, şu durakta herkesin tapması gereken bir erdemlilik putu gibi dolaştın durdun. Onun için böyle şeylere aklın ermez senin. Bundan böyle seni dinleyecek değilim. Bunları söyledikten sonra da bastı gitti. Kazankap onun arkasından ancak şöyle diyebildi. Peki, sen nasıl istersen öyle olsun. Bu konuşmadan sonra Yedigey artık onun için bomboş kalan Boranlı durağından ayrılmaktan başka bir şey düşünmez olmuştu. tüm huzurunu yitirdiği için içini kemiren derdini unutamıyor, bu derdi içinden söküp atamıyordu. Zaripa gittikten, çocukları gittikten sonra dünyası kararıp ıssızlaşmış, Boranlı köyü ona dar gelmeye başlamıştı. Bu acılara daha fazla katlanamayacağı için durak şefliğine bir dilekçe bırakmaya, ondan sonra da ailesiyle birlikte canının istediği yere çekip gitmeye karar verdi. Orada bir gün daha kalmasın da nereye giderse gitsindi. Tanrı'nın bile unuttuğu bu durağa zincirle bağlanmış değildi ya. Birçok insan kentlerde, büyük köylerde yaşıyordu, onlardan biri dahi burada bir saatliğine yaşamaya dayanamazdı. Kimsenin oturmak istemediği bu yerde o mu ömür çürütecekti? Hem suçu neydi ki? Hayır, yeterdi artık. Başını alıp gidecekti. Aral Gölü'ne mi olur, Karaganda'ya mı, Alma-Ata'ya mı, dünyada gidecek yer kıtlığı mı vardı? Her türlü işi becerirdi, eli ayağı sağlamdı, sağlığı yerindeydi. Kimseye muhtaç olmayacağına göre şuna buna boş verir, basar giderdi. Şimdi önünde tek engel Ukubala vardı. Konuyu ona açtıktan, onayını aldıktan sonra gerisi kolaydı. Yedigey karısıyla konuşmak için uygun bir fırsat kollarken aradan bir hafta geçti ve başına buyruk yaşasın diye ahırdan kovduğu Boranlı Karanar bir akşam ansızın çıka geldi. Evin arkasında garip bir şey olduğunu önce köpeğin havlamasından anladı. Hayvan havlıyor, havlıyor, hırlıyor, geriye dönüp geliyor, sonra yeniden havlamaya başlıyordu. Yedigey dışarı çıkıp baktı, ahırın yakınında bir hayvan vardı. Gördüğü yaratık deveye benzemesine benziyordu ama hayvan orada durup duruyor, hiç kıpırdamıyordu. Yedigey iyice yaklaşıp baktı, bunun kendi devesi Karanar olduğunu ancak o zaman anladı. Demek sensin ha, nasıl oldu da bu duruma geldin? Vah zavallı vah, demek böylesine harcadın kendini. Eski Karanar'dan bir deriyle kemikleri kalmıştı. İçine çökmüş, donuk donuk bakan bir çift gözle kocaman bir kafa incelmiş boynunun üstünde sallanıyor, bir zamanlar kara kaleler gibi yükselen hörgüçleri koca karıların memeleri gibi sarkıyordu. Karnından aşağı dizlere değin inen saçaklar sanki onun değildi, üstelik eğlence olsun diye düğüm düğüm birbirine bağlıydı. O koskoca erkek deveden eser kalmamıştı. Ahıra kadar yürüyecek güç bulamadığı için dinlene dinlene geliyordu. Kanının son damlasına, son hücresine dek bütün gücünü çiftleşmeye harcamış, boşalmış bir çuvala dönmüştü. O yüzden yürüyemiyor, kendini sürüyordu. Yedigey deveyi dört bir yandan seyrettikten sonra gülmeye başladı. Keh keh keh, bu durumlara da düşecektin ha? Neye dönmüş olacaksın ki? Köpek bile tanımadı seni. Hani nerede o koca erkek deve? Sen misin o? Üstelik utanmadan döndün geriye. Yoksa bir şey unuttun da almaya mı geldin? Şuna bak, bacakların nasıl da pis kokuyor. Gücün kalmadı, bacaklarına ettin değil mi? Soğuktan arkan donmuş, neredeyse buz tutacakmış. Vah zavallı, dolaşa dolaşa sokak dilencesine dönmüşsün. Nerede o eski Karanar? Ayakta dururken canlı cenaze gibiydi. Acıklı, durgun görünüşüyle ayakta güçlükle dikiliyor, sanki yürüyeyim mi, yürümeyeyim mi diye düşünüyordu. Yedigey devesinin o durumuna acıdı. Hemen eve giderek koca bir tas dolusu en iyisinden buğday getirdi. Yemin üstüne bir avuç tuz serpmişti. Tası devenin önüne koydu. Al ye, bunu yiyince belki biraz toparlanırsın. Sonra seni ahıra götürür yatırırım. Kendine iyice gelinceye dek hiç kalkmazsın. O akşam hemen Kazankap'ın evine koştu. Onunla konuşmak istiyordu. Bak Kazankap, seninle konuşmaya geldim. Ama sakın, dün yüz çeviriyordun, bugün tıpış tıpış kendin geldin diye şaşırma. Bildiğin gibi değil, iş ciddi. Ne olur Karanar'ı geriye al. Bunun için sana çok teşekkür ederim. Onu bana süt köşeyi olarak verdin, büyüdü, sonra çok işime yaradı. Ama geçenlerde beni canımdan bezdirdi, bunu biliyorsun. Ondan sonra da kovdum onu. Ama bugün çıktı geldi. Görsen ayakta duracak gücü yok. Şimdi ahırda yatıyor. Eğer yemi iyi verilirse iki haftada düzelir, eski durumuna gelir. Dur bir dakika. Önce dilinin altındaki baklayı çıkar. Durup dururken Karanar'ı neden geri veriyorsun? Onu senden isteyen mi var? Bunun üzerine Yedigey'i tasarladıklarını bir bir anlattı. Ailesini alıp Sarı Özek'ten uzak bir yere gidecekti. Bıkmıştı buralardan. Başka yerde şansını deneyecek, ekmek parasını oralarda kazanmaya çalışacaktı. Belki böylesi daha iyi olurdu. Kazankap onu dinledi, dinledi, sonra şunları söyledi. En iyisini kendin bilirsin. Gene de bana öyle geliyor ki sen ne istediğini bilmiyorsun. Diyelim gittin buradan, insan kendinden kaçamaz ki. Nereye gidersen git, dertlerinden kurtulamayacaksın. Çünkü gittiğin her yere dertlerin de seninle birlikte gelir. Eğer sen bildiğim yiğit Yedigey'sen, kendine burada hakim olmalısın. Kaçmak yiğitlik değildir. Herkes bir yeri bırakıp kaçabilir. Fakat herkes kendini istenen kalıba sokamaz. Yedigey, Kazankap'ın görünüşüne katılmamakla birlikte onunla tartışmaya girmedi. Oturduğu yerde durmadan içini çekiyor, dalgın dalgın düşünüyordu. Ne olursa olsun gitmeliyim. Şansımı başka bir yerde denemek en iyisi. Peki unutabilecek miyim gittiğim yerde? Ama ben de ne diye unutmaya çalışıyorum? Bu gidişin sonu ne olacak? Hem unutmak istemiyorum, hem de düşündüğüm sürece acı çekiyorum. Kim bilir o ne durumdadır? Yumurcakları alıp nerelere gitti acaba? Başı daraldığı zaman onu anlayacak, yardımına koşacak biri var mı yanında? Bu konuda Ukubala'nın sıkıntısı da az değil, günlerdir suratsızlığıma, yabanlaşmama sessizce katlanıyor. Bütün bunlar ne için? Kazankap, Yedigey'in kafasının içinden neler geçtiğini biliyordu. Onun sıkıntılarını hafifletmek için bir şeyler söylemeye karar verdi. Öksürüp dikkatini çekerek onun kafasını kaldırmasından sonra şunları söyledi. Deminden beri aklını çelmeye çalışıyorsan bunda bir çıkarım olduğunu düşünme. Yok öyle bir şey. Ayrıca ne yapılması gerektiğini en iyi kendin bilirsin. Hani ne sen Raymanlı Ağasın ne de ben Abdilhan'ım. Böyle olmayı istesek bile 100 kilometre çevremizde seni bağlayacak bir kayın ağacı bulamam. Tümüyle özgürsün, istediğini yapabilirsin. Yalnız kalkıp gitmeden önce bu konuyu bir daha iyice düşün. Yedigey, Kazankap'ın bu sözlerini uzun süre unutamadı.